Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Değerli dostlar, Kültürden İrfana programında değerlerimize kültür ve irfan gözüyle bakıyoruz. Kıymetli Abdurrahman Topbaş Beyefendi, kendi çerçevesinden, kendi penceresinden irfan ve kültür gözüyle bu kavramları değerlendiriyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa
olun. Nasılsınız Abdurrahman?
Çok şükür. İnşallah. İyiyiz, Allah'a şükür. Sizler iyisiniz.
Bizler de hamdolsun. İç güveysinden hallice diyelim.
Eyvah eyvah.
Hem programımızla alakalı hem de ilerleyen zamanlarda belki bu konuda değiniriz. Bugün aslında geçmiş programlarda bahsettiğimiz gibi evliliği üç aşamaya ayırmıştık. Aslında evet. Evlilik öncesi, evlilik sırası ve evlilik sonrası aslında. Bugün evlilik öncesine değinmiş olacağız. Kültürümüzde, irfanımızda çok önemli bir yere olan evliliğe değinmiş olacağız ama bugünkü programda evliliği kurma aşamasına, sonra koruma, sonra da kurtarma aşamasına değinmiş olacağız bir başka programlarda. Bugün kurma aşamasına değinmek istiyorum. Bugün genel anlamda bir evliliğe değinelim. Evliliğin kültürümüzdeki, toplumumuzdaki, dinimizdeki önemi, gençlerimize, evlenen insanlara kattığı değerler. Özellikle günümüzde artık ekonomik bakımdan zorlandığı için belki insanlar evliliği önce kariyer yapıp sonra evlenmek istiyorlar. Bu anlamda geciktirmenin, evliliği geciktirmenin belki zararları. Bunlara değinelim isterseniz.
Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu konuda besmele. Gerçi her konuda besmele çekmek lazım ama bu konuda özellikle besmele çekmek lazım. Çünkü içinde bulunduğumuz hayat ve yaşam alanları, ortamları evlilik konusunu gerçekten çok zorlu, yorucu bir hale getirdi. Belki buna hayat düzenimizi değiştirmekle de başlayabiliriz. Nasıl olacak bu diye soruyorsun içinden. Muhtemelen bizi takip edenler de öyle diyecek. Şimdi efendim metropol hayatı evlilik meselesini zorlaştırıyor. Çünkü metropolde yaşadığınızda hep hayat standartınızı yukarı çekmek gibi bir mecburiyet hissediyorsunuz.
Evet.
Çünkü metropol hayatı böyle bir şeydir. Kapitalizmle birlikte ortaya çıkmış bir şehirleşme meselesi. Şehirleşmeden kontrol kalkmış. Mesela eskiden şehirleşmelerde kontrol var. Yani şehirler kontrolü büyümüş. Şu an bir kontrol yok. Evet. Nerede yok? Dünyanın pek çok yerinde yok. Bir Almanya'da var. Bunu kabul edeyim. Ama onun dışında yani Berlin'de, Köln, Hamburg vesaire yerlere baktığında nüfus yayılımı kontrol. Ama onun dışında geçin. Fransa, Paris'ten tutun Londra'ya kadar, New York'tan Moskova'ya, İstanbul'dan Tahran, Kahire, Riyad ve hepsi böyle çok hızlı büyüyen şehirler, metropoller. Buralarda yaşayınca da hayatınız, idameniz ve şartlar hep yukarı doğru çıkmanızı gerektiriyor. Bu da tabii bugün evliliği etkiliyor. Esasında etkileme sebeplerinden bir diğeri de maalesef ki hanımefendilerin, kızlarımızın standardı yükseltmesi.
Beklentilerle alakalı.
Beklentilerin yükselmesi. Niye kızlarla, hanımefendilerle başladım? Çünkü şu an onlar amil. Esas toplumda etkili olan onlar. Ve ben biraz da latife olsun diyorum. Genç erkeklere hepsini diyorum ki itaat edin, rahat edin.
Evet.
Çünkü diğer türlü başa çıkma ihtimaliniz yok. Yani bari huzuru yakalayın diye.
Bu kültürümüze daha uygun ama yuvayı dişi kuş yapar derler ya. Erkek bir anlamda müdahale ettiği zaman anlaşmazlık çıkıyor. Fakat irfanlı bir hanım
şekil
yuvayı kurtarır.
Gibi siz de o grubundansın herhalde. Numan'cığım. Şimdi bunlar tabii işin latife tarafları ama diğer noktaya geldiğimizde gerçekten talepler noktası var. Şehir hayatı da bu talepleri otomatik doğuruyor.
Standartlaştırıyor artık.
Standartlaştırıyor ve ebeveynlerinin evinde yaşadığını kendi evinde de olsun istiyor. Mesela eskiden böyle bir şey yoktu. Yani zengin hali vakti yerinde ailelerin bile ki kendim de buna dahil aileler bir şeyleri alır gerisini evlere bırakırdı. Yani zaman içerisinde tamamlasınlar diye.
Aslında zorluk da çeke çeke kıymetini anlasınlar.
Zorluk çeke bir de evlilikte sonuçta iki kişisiniz.
Evet.
Yani bugün net bir şey söyleyeyim. Kurutma makinesi alan ve isteyen her kimse ki genellikle hanımlar ister. Yeni evliler için israf.
Evet, önemli.
İsraf yani. Evet. Yani iki kişilik evde çamaşır makinesi olduktan sonra zaten çamaşır makinelerini kendi kurutmaları. Ondan sonra iki asacak kurutacak. Ama bakıyorum öyle
standart
yani
olmuş
orta
yani,
sınıf arkadaşlar bile abi kurutma makinesi istedi hanım vesaire gibi bir şey var. Bu sanki biraz da ihtiyaçlardan ziyade Ayşe'de var bende niye olmasın
Evet.
Gibi bir noktaya gidiyor.
Bu çok önemli. Kıyaslama tabii, dediğiniz aslında kendini bir başkasıyla evet, kıyaslıyor.
Şimdi bu içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar itibariyle ki ben bunu artık sık sık söyleme durumundayım. Önümüzdeki yıllarda da dünyada bu kriz devam edecek. Hı-hı. Davos'ta da bunun sinyalleri geldi. Yani bu kriz devam edecek. Hayatımızı buna göre dizayn etmemiz lazım. Hı-hı. İşte burada belki geriye dönüş olur. Geriye dönüş derken iki şeyi kastediyorum. Bir, metropollerden orta ölçekli şehir ve kasabalara tersine göç. İkincisi de eskilerde olduğu gibi, yani benim bir üst kuşağım da olmuş. Bizim dönemde şöyle çok hafif vardı. Baba evinde veya kayınpeder evinde iç güveysi dedin ya demin. Evet. Orada yaşamak bir süreliğine. Şimdi gerçekten şu an İstanbul için söylüyorum. İstanbul'da düzgün bir ev 15 bin lira.
Eli yüzü düzgün dediğimiz bir eve baktığınızda.
Eli yüzü düzgün dediğiniz böyle biraz apartman yeni, garajlı, manajlı vesaire dediğinizde 10-15 bin lira.
Evet.
Şimdi İstanbul'da tutacaksın, edeceksin, oturacaksın ve bu kirayı nasıl ödeyeceksin?
Evet.
Elektriği, suyu, doğalgazı dahil ettiğinizde.
İç güveysi dediğiniz veya babasının yanına gitme dediğiniz bir dayanışmayı ortaya çıkarıyor
tabii
bu arada.
Tabii dayanışma. Yani büyük, büyük aile.
Aslında. İsrafın da önüne geçmiş oluyorsunuz. Büyük aile oluyorsunuz.
Burada kimse bir üst otorite tanımıyor.
Mesele oradan başlıyor zaten.
Şimdi bir trend var ya işte tarikatlara, cemaatlere girme, işte aklını teslim etme, şöyle olmasın, böyle olmasın falan diye. Esasında şu anki kuşaklar, alfabeni herhangi bir harf ile tanımlamıyorum bunu. Şu an kuşaklar üst otorite istemiyorlar.
Evet.
Yani anne, baba dahil. İhtimal gibi bir süre sonra devlet otoritesi bile sorgulanacak. Sebep şu ki zaten dijital dünya bunların üst otoritesi.
Evet.
Ama çok tatlı tatlı geldiği için onun farkında değiller. Yani bu otorite nasıl evleneceğini, nasıl boşanacağını, nasıl nişanlanacağını, neler alacağını sana dikte demeyeceğim. Nüfuz ederek, evet, bütün ruh dünyana, beynine nüfuz ederek onu sana kabul ettiriyor. Niye?
Cazip.
Çünkü bütün sosyal medyaya girdiğinde düğünden önce kızlarımız gelinliği giyecek, çiçeğini alacak falan falan falan yerlerde fotoğraflar çekilecek.
Evet, tabii.
İşte şurada şunlar yenecek, şurada bunlar gibi sizi bir otomatikmen yönlendiriyor ve yönetiyor. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda gerçekten ciddi bir masraf.
Evet.
Peki hali vakti yerinde olup evlenmemek isteyenler var.
Evet.
Onlara ne yapacağız? Onlarınki de konformizm. Konformizmden çıkmak lazım.
Sorumluluk mu almak istemiyorlar?
Sorumluluk almak istemiyorlar. Kızlar koca, erkeklerde evde bekleyen sorumluluğuna girmek istemiyorlar. Çünkü sonrasında bir de çocuk var.
Evet.
Ben merkezli bir hayat yaşıyoruz. Bu ben merkezli hayat, konformist bir hayat. Hele bir de hale vakti yerindeyse bacak bacak üzerine atıp bütün her şeyini görebiliyorsun. Yemeğini getirden götürden söylüyorsun. Bütün işlemlerini yapabiliyorsun. Yani keyif dünyanın hiç bozulmadan bir hayat sürebiliyorsun. Bu sefer ne oluyor tabii? Evlilik yerine kız erkek arkadaşlıkları, dostlukları, sevgililer gibi bir takım kavramlar var ve bu evlilik ilişkilerinin yerini almış vaziyette.
Maalesef.
Sorunlu bir alan.
Peki size göre yani onlar diyelim ki bir konfor alanındalar ve sorumluluk almıyorlar. Gerçekten evlenmek, yuva kurmak, hani siz erken yaşta, erken değil aslında, vaktinde evlenmiş bir insan olarak maalesef erken diyoruz. Bugün erken evlilikler bile yaşı 27-28'lere dayanmış durumda. Ama siz bir nebze daha, belki daha zamanında evlenmiş birisi olarak bu kadar korkulacak bir şey mi evlenmek, sorumluluk almak?
Korkulacak bir şey değil ama yeni kuşaklar her şeyden korkuyorlar. Risk alma korkusu var. En büyük problemimiz bu. Ve mücadele azimleri çok zayıf.
Zayıf.
Bilgileri daha fazla. Teorileri güçlü. Dünyayı okuma vesaire noktasında da iyiler. Yani artıları var bu kuşağın. Ancak en zorlu tarafları risk alma, risk yönetme işine hiç girmek istemiyorlar. Bunlara girmediğinde de yürümez. Çünkü niye? Evlilik bir katlanmadır. Siz erkek olarak bir hanımefendiye katlanacaksınız. Kızlar da bir beyefendiye katlanacak. Zaman zaman.
Evet.
Zaman zaman da birbirlerini taşıyacaklar.
Evet.
Maalesef zahmetsiz rahmet peşindeler. Zahmetsiz rahmet
olmuyor.
Yok.
Olmuyor. Evet.
Yok yani bu şu an yaşayan bütün kuşaklara soruyor. Yani 10 yaşından 40 yaşına kadar. Anamız bizi nasıl doğurdu? İster sezaryen ister normal doğum. Ne zahmetlerle doğurdu?
Evet.
Yani Cenab-ı Hakk'ın kurduğu düzen böyle. Bir zorluktan sonra çocuk mutluluğu geliyor.
Evet.
Ve 9 ay çekiyor. Bak bu kadar teknoloji ilerlediği halde yine de hamilelik zorlu bir süreç. Yorucu bir süreç. Ve evet eskiden doğumda ölüm vardı vesaire. Şimdi çok aşağılara geldi o oran. Yani neredeyse yok gibi bir şey. Ama yine de bir zahmeti var.
Evet.
İşte bu zahmete katlanmak gerekiyor. Yoksa evet. Ferdi bireysel olarak yaşa ve öl git.
Tam dijital dünyanın istediği bu aslında.
Evet.
Yani geriye hiçbir şey bırakma. Çocuk da bırakma, nesil de bırakma. Peki evliliklere henüz daha başlamadan önce insanlar gerek görücü usulüyle gerek tanıdıkları vasıtasıyla evleniyorlar ama bazı kriterler vardır. Ama genel kriterler size göre bir belki özel bir soru sormuş olacağım. Hani derler ya evleneceğiniz insanda bir genç yani erkek veya hanım. Önce erkekleri söyleyelim sonra da hanımları söyleyelim. Olmazsa olmaz vardır. Şu özelliklerde olması gerekiyor veya şu şekilde şu ortalama standartta biri bulursanız evlenin derler ya. Size göre tecrübenize göre tabii peygamberimizin kriterleri var. Ondan sonra işte bayanda
4 şart var.
4 şart var ama günümüzde bu 4 şart artı diyebileceğimiz bazı özellikler vardır. Mesela işte idare ehli mi olsun, merhametli mi olsun. Size göre bir erkek, genç bir erkek, evlenmek isteyen bir erkek nasıl bir adaya bakmalı? Zengin mi olmalı, soyu sopu olmalı, meşhur mu olmalı, ünlü mü olmalı, güzel mi olmalı?
Evet, maalesef saydığın maddeler şu an
evet.
Öne çıkan
hemen formüller. Onu şey yapıyorlar.
Evet. Ona bakıyorlar. Yani onun dışında diğerleriyle çok ilgilenmiyorlar. Mesela kendisi istemiyor. Ailesi diyor ki illa aday diyor şöyle olsun böyle olsun. Ne
çok
olsun
falan.
Çok ilginç. Yani normalde biz genç kuşaklara laf ederdik. Şimdi üst kuşaklarda da aynı sıkıntı başlamış. Ya huzurlu olsun, mutlu olsun gibi kavram yerine çünkü huzuru hani para var, huzur var konseptine inanmışlar.
İnandırılmışlar.
İnandırılmışlar.
Evet.
Biraz da inanmışlar. Yani şimdi hep günah keçisi olarak birilerini bulmayalım. Cenab-ı Hak bize akıl vermiş, feraset vermiş.
Doğru.
Sürekli böyle vardır ya işte bir şey olur. İngiliz ajanları, Finland ne ajanları geldi. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Ya arkadaş bizde hata var.
Evet.
Dememiz lazım. Gerçekten şu an. Ailelerde de hata var. Özellikle ben boşanmada ailelerin ciddi kusurlu olduğunu görüyorum.
Yani yeni nesil diyelim. Bizim zamanımızda da belki öyleydi ama şimdi evlenme yaşı geçtikçe 20 yaşındayken mesela diyelim ki böyle daha çok fiziksel özelliklere bakmış oluyorsunuz. Ya ama yaş ilerledikçe tam tersi olması gerekirken fiziksel bir güzelliğin yanında bu sefer diyorsunuz ki kariyerli olsun, ondan sonra becerikli olsun, şu olsun, bu olsun. Yaş ilerledikçe aslında kriterler artıyor. Yani 30-35 yaşına gelmiş bir erkek nasıl bir hanım istersiniz dediğinizde artık son derece mükemmel, kusursuz bir hanım tanımı yapmaya başlıyor.
Ama hanımlar da aynı şeyi talep ediyorlar.
Yaşla mı alakalı?
Tabii nasıl bir erkek? Hayır şöyle bir şey var. Eskiden gözü açılmadan başını bağla diye bir tabir vardı.
Evet.
Tabii o kalktı. Yani o zamanla alakalı bir şeydi. Kalktı şu an herkesin gözü açık, gözü kapalı kimse yok. Ama burada esasında realist, hakikat, gerçekleri gören bir bakış açısıyla adaylar kendileri diyecekler ki özellikle de erkekler ya ben huzur arıyorum ve bir takım manevi değerlerim var. Bunlar çerçevesinde bir evliliğe hazır mısın, razı mısın?
Evet.
Bu çerçeve nedir? Ben kazancımı helalinden kazanıp az veya çok değil helalinden kazanıp
tamam, çok önemli.
Seninle paylaşacağım. Buna razı mısın, değil misin? Benim ayağım takıldığında, ben yere düştüğümde beni kaldıracak, topallıyorsam kolumun altına girip beni taşıyabilecek misin? Hayat boyu değil, ayağım takıldığında. Çünkü insani bir şey bu.
Evet.
Hepimizin nasıl ayağı takılıyorsa fiziken, soyut olarak da ayağımız takılıyor. Buralarda var mısın yok musun? Ve senin evlilikten maksadın ne?
Beklentileri ne?
Beklentin ne? Yani... Yakışıklı bir kocam olsun. Zengin varlıklı bir şeyim olsun. Onunla beraber sağa solu gezerek mi mutlu olayım? Yoksa aynı evi paylaşmak, aynı çatının altında birlikte olmak benim için mutluluk olarak yeterli. Bir hanımefendi bunlara olumlu cevap veriyorsa oradan başlanabilir.
kısaca özetleyecek olursak Abdurrahman Bey, yani belki biraz kanaatkar olabilmeli, biraz da merhametli olabilmeli galiba. Çünkü omuz atabilmesi için aslında merhametli olabilmesi gerekiyor.
Şunlar var da tabii onları bilmiyorum söylemeye gerek var mı? Yani mesela iffet meselesi.
Evet.
İffeti koruma meselesi artık. Bence bunları konuşmamalıyız. Yani çünkü bir hanımefendinin evlilikteki asıl maksatlardan bir tanesi, hı hı, iffetini koruması.
Evet.
Ha şu an bu iffeti ne bozuyor? Sosyal medya bozuyor.
Doğru. Yani
şu an bu iffeti, yani sosyal medya bozuyor. Dijital, hı hı, dünyada o kadar bakıyorum hanımefendiler o kadar rahatlar ki. Hı hı. Yani bahsettiğim muhafazakar dindar mahallenin kızları. Hı hı. Yani bu konu, bu iffet konusu önemli ama artık onu bizim zaten olmazsa olmazımız kabul ettiğim için.
Peki.
O tarafa girmek istemiyorum.
Evet.
Kızlar diyorsun.
Şu anda evet, bir bayan nasıl bir erkekle evlenmeli veya beklentisi nasıl olmalı? Hemen söyleyeyim, peşinden bir kere maalesef ve maalesef günümüzde bunu kaç kişiye sorarsanız sorun. Bu da sosyal medya ve işte dizilerin, filmlerin getirmiş olduğu bir etki. Zengin olsunla başlıyorlar. Yani aslında hatta bazıları işte ya yeter ki babama benzemesin de mesela kim ne olursa olsunla başlıyorlar. Bir kriter olarak zenginliği ön plana alıyorlar mesela maalesef.
Söylediğin gibi metropol hayatı bunu etkiliyor. Çünkü yani çok fazla bir dolce vita hayat, hı hı, görüntüsü ve yüklemesine muhatapsınız. Hı hı. O olunca siz de onu arıyorsunuz. Öyle bir hayatın içinde,
evet,
yaşamak istiyorsunuz. Özellikle de reklam diyebileceğimiz ögeler üzerinden yani çok fazla bu bombardıman var. Bir kere kızlar da mesela erkeklerde dindarlık araması lazım. Şimdi maalesef bizim toplumda, hı, iffet kavramı sadece hanımefendilere aitmiş gibi idi eskiden. Hı hı. Şimdi gerçi tamamen
kalkmış oldu artık.
Tamamen sallanıyor, tamam, iki taraflı da. Yani affedersiniz, erkek ne halt ederse etsin o onun, hı, elinin kiridir. Yıkar geçer vesaire gibi. Önemli olan kadındır. İşte şu olur bu olur gibi bir takım şeyler oluyor. Bunlar gelenekten geliyor. Bunların dinle bir alakası yok.
Tamam.
Bunlar gelenekten geliyor. Çünkü din üzerinden, emirler üzerinden baktığımızda bir, Kur'an-ı Kerim'deki en belirleyici ayetlerden biri "Venkihül eyyâme" diye başlıyor. Yani nikahlayın. Bekarları nikahlayın diye başlıyor. Kime diyor? Evlilere diyor emir. Hı-hı. Yani evlendirin diyor.
Evlendirin diyor.
Evet. Başka bir ayette de demin bahsettiklerini de kapsıyor. Birbirlerini mutlu edecek. Hı-hı. Yani evet, birbirlerini, evet, rahatlatacak. Hı-hı. Ondan sonra arkadaşlık kuracak. Hı-hı. Ondan sonra da birbirlerine merhamet edecek, destek olacak.
Evet.
Şimdi genellikle bunu üç safhaya ayırıyorlar. Yani liteskunu ileyha meveddeten ve rahmeten.
Evet.
Liteskun sakinleştirmek birbirleriyle.
Tamam.
Yani bedeni kapsıyor bu ağırlıklı olarak. İki bedenin bir araya gelmesinden gelen bir huzur. İkincisi mevedde arkadaşlık dönemi.
Evet.
Üçüncüsü de rahmet. Şimdi tabii eski evlilik düzenlerine göre söyleyeyim. 20 ile 35 arası liteskunu diyebiliriz.
Evet.
Yani burada güzellik kavramı, hı-hı, yani dış görüntü, hı-hı, gibi kavramlar daha önemli. Hı-hı. İkinci safhaya geçtiğimizde onlar artık çocuklar olup hayata dair bir mücadele başlıyor. Hı-hı. Hatta anne babalar yavaş yavaş vefat etmeye başlıyor, hı-hı, 35'ten sonra. Yani ortalama bir bireyin, hı-hı, ebeveynini kaybetmesi genel olarak 35'ten sonra başlıyor. Yaş şeyine baktığında, hı-hı, yani ebeveynin 55-60'ını ortalama, tamam, alıyoruz. Ondan sonra hani vefatlar hızlanır. Vefat hızlandıkça da insan kendini hayata bağlayan parçalardan biri koptuğu için sorumluluğu daha fazla üstüne alır. İşte orada mevedde başlıyor. Hayatla mücadele. Çocuk doğmuş, acık büyümüş, eli kolu böyle bir takım isteklere başlamış, okul dönemi var vesaire. Böyle onlarla şey yapıyorsun, mücadele ediyorsun. Veya hadi ebeveynleri öldürmeyelim de onlar da bakıma muhtaç hale geliyor. Bir yandan hem çocuklara ilgileniyorsun hem ebeveynine bakmaya çalışıyorsun. 50'den sonraki süreç, yani 50-55'ten sonraki süreçte rahmet dönemi başlıyor. Çünkü sıhhat olarak, sağlık olarak arızalar başlıyor. Çocuklarınız olmuş, büyümüş. Kiminin dertleri var, kimi de evlenmiş, hatta torun oluyor. Onlarla ilgilenme. Yani artık hayatta ikincil veya üçüncül olarak oluyor. Yani birincil etkenden çıkıyorsun. Artık hayatı sen etkileyemiyorsun. Birileri hayatı etkiliyor ve muhtaçlık dönemi başlıyor. Kime muhtaç? Hanımına.
Evet.
Hanım da kocaya muhtaç.
Merhamet i̇şte
burada,
o arada
evet,
da
bir rahmet merhamet dönemi burada. Hı-hı. Evlilikteki benim gördüğüm kadarıyla en önemli nokta burası. O hayat yol arkadaşlığını, bizim ortası Türkçesinde yoldaş derler. Biz eşim diyoruz ya, orada mesela yoldaş derler. O da çok güzel bir tabir. Yani hayat yoldaşı.
Çok güzel üç kriter oldu aslında. Birincisi, yani erkek gözüyle bakacak olduğunuzda evlenmeden önce size bir sükunet verecek. Evinize gittiğinizde size huzur verecek. İkincisi, ilerleyen zamanlarda size destek olacak ve size muhabbet besleyecek. Sizin de ona muhabbet besleyeceğiniz birisi. Üçüncüsü de aslında en önemlisi, size sadakat gösterecek, karşılıklı olacak ve sizi destekleyecek, size merhamet gösterecek bir insan arayacaksınız. De bunlar evlenmeden önce nasıl belli olacak? Yani diyelim ki henüz daha evlenmeden önce nasıl anlayacaksınız?
Ya şimdi şöyle bir şey var. Bir takım yeni çağın avantajları da var. Mesela artık karakterleri öğrenmek, çözmek çok kolaylaştı.
Evet.
Karşınızdaki erkekler için hanımefendi, kızlar için de beyefendinin karakterini, huyunu, suyunu 3 aşağı 5 yukarı öğrendiğinizde zaten onun nasıl bir şey olacağını İpucu tahmin edersiniz. Bir. İkincisi anne babalar önemli.
Çok önemli.
Çünkü anne babadan o XY kromozonundan bir şeyler aldıkları için bazen dedeler babaannelerin de etkisi oluyor veya dayıların da dayı hala, oğlan dayıya kız halaya diye bir tabir vardır.
Var,
kesinlikle
evet.
Doğrudur.
O zaman iyi yetişmiş bir aile aramanız lazım. Yani
işte aileyi tanımak,
tanımanız lazım.
Aileyi tanımak önemli. Uzun soluklu maratoncular için bu. Ama şimdi şöyle bir evlilik şekli de var. Ya bir bakalım evlenelim. Anlaşırsak devam ederiz. Anlaşamazsak ayrılırız.
Maalesef.
Bunlarla da karşılaşmaya başladık. Evet, boşanmak bir haktır. Ama
boşanmak için evlenilmez.
Hani en son kullanılacak bir haktır.
Evet.
Nasıl çok evlilik bir haksa bu da bir haktır. Erkekler için tabii.
Ama o hakkı kullanmak zorunda değilsin. Kullanmak durumunda da değilsin.
Onların da farklı sebepleri var. Yani çok evliliğin, erkeklere çok evlilik izni verilmesinin farklı sebepleri var. Hayat son 30-40 yıldır rahatladı.
Evet.
Ama daha öncesinde
ben onu diyecektim, evet.
Bir gerçekten adamın karısı vefat ettiğinde veya hasta olduğunda vefat ettiğinde, hasta olduğunda veya bir takım böyle arızi durumlar ortaya çıktığında hayatları çok zor hale geliyordu. Onun için ikinci hanım, ikinci eş almak, hayatı beraber onunla götürmek zorundalardı.
Evet.
Ama şu an maalesef bu konu tamamen cinselliğe bağlanmış durumda.
Doğru.
Tamamen erkeklerin ağzına bir sakız çak çak çak çiğniyorlar. Niye? Çünkü hayat çok rahat.
Evet.
Öyle bir şeyler, yani metropol hayatı çok rahat. Evi çekip çeviren kadın ihtiyacı da kalktı.
Evet.
Kadının çalışması meselesi de buna bağlı. Eskiden kadının çalışma ortamına zaten gerek kalmıyordu ki. Çünkü kadın zaten o kadar yoruluyordu ki. Bir de daha ne yapsın yani çalışıp.
Evet.
Yani bir ev temizliği diye bir mesele vardı. Şimdi ortadan kalktı, bir tane robot çıkmış yeni. Koyuyorsun, evi süpürüyor kendisi.
Aslında ev hanımlığını da bir meslek çerçevesine almak gerekiyordu. Hatta bir şöyle bir şey denk gelmiştim de, birisi hanımınız ne iş yapıyor deyince çalışmıyor, ev hanımı diyor. O da ona çok ilginç bir soru soruyor. Ev hanımı ama yani senin elbiseni kim ütülüyor, sana kim bakıyor, çocuklara kim bakıyor diye. Aslında en çok çalışan insana sen çalışmıyor diye bakmaman lazım diye. Yani geçmişte bunları yapan bir ev hanımı vardı. İşler yoğundu. O yüzden de dışarıdaki başka bir işe gitmeye gerek kalmıyordu.
Bir de hayat yavaştı.
Hayat yavaştı.
Hayat yavaştı. Hayat yavaş olduğu için zaten esasında kadınlar çalışıyorlardı.
Evet.
Yani tarlada çalışıyordu, hayvanlarla ilgileniyordu. Bir takım efendime söyleyeyim yün eğirmekten başka pek çok işi yapıyordu. O yapılan mamulü de erkek alıp satıyordu.
Evet.
Bazen kadınlar da satıyordu. Yani böyle genellikle liberallerin, sekülerlerin, dindarlar için söylüyor. İşte siz kadını eve kapatmaya çalışıyorsunuz. Yok böyle bir şey. Zaten kadınların yakın döneme kadar başını kaldıracak vakitleri yoktu. Dünyada hanımefendiler son 30 yılda, 40 yılda rahata kavuştular. Şimdi daha da, gelecek açısından daha da rahatlar.
Evet. Fakat bu rahatlığın da getireceği bazı dezavantajlar olacak.
İşte artık belki yeni bir düzen kurulması olacak. Lazım. Burada sizlere iş düşüyor. İstanbul Aile Vakfı olarak. Yani yeni aile düzenleri ne olacak? Bunu çalışmak lazım.
Evet.
Yani gerçekten bir hanımefendi boşsa, evinde oturuyorsa o da kötü bir şey. Niye? Çünkü maalesef televizyonu açıp kadın kuşağı programlarını seyrediyorlar. Dedikodu, fitne, vakit geçiriyor.
Evet, seviyesiz programlar.
Maalesef. Yani kadınlarımızı da öyle bir kara deliğe terk etmememiz lazım.
Doğru.
Bir kara delik gibi çekiyor. Hiçbir faydası da yok. Aksine oradaki bütün olumsuzlukları insan hayatına tatbik, yani aklına getiriyor.
Evet.
Tabii artık bu içinde bulunduğumuz dünya şartları içerisinde birbirini anlamak ve kanaatkar olmak. Ana motto olarak
kanaatkarlığı
koymamız lazım. Çünkü
herkes karşının anlamasını bekliyor.
Moda bizim kanaatkarlığımızın önündeki en büyük engel. Bu kanaatkarlık sadece yediğiniz içtiğiniz değil. Kıyafetinizden eğer bir aracınız varsa bindiğiniz araca kadar, evinize kadar, evinizdeki eşyalarına kadar hepsi de kanaat lazım.
Aslında ona giriyoruz. İnsanoğlu evlenmeden önce değil, şu anda kurma aşamasındayız ya, birçok beklenti içerisinde. Fakat diyor ki buna da ihtiyacım var, buna da ihtiyacım var, şuna da ihtiyacım var. İhtiyacım var kelimesi bir süre sonra artmaya başlıyor. Halbuki hani ekonomiyi tarif ederler ya, sınırsız ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla. Aslında tam tersi, ihtiyaçlar sınırsız değil aslında. Arzular sınırsız.
Süper.
Biz o ihtiyaçları arzunun yerine koyduğumuzda arzuların sınırı yok. O yüzden de ihtiyaçlarımızı belirlemeli aslında yuva kurmadan önce. Benim tam olarak gerçekten ne ihtiyacım var ki, onlar da sınırlıdır zaten. Ona göre bir yuva
kurmak. İşte ama burada demin kastettiğim nokta bu. Sizin burada toplumun bir telkin.
Evet.
Çeşitli dijital platformlar üzerinden yapmanız lazım. Çünkü gerçekten bu değişmeyen bir şey.
Evet.
Çok fazla değişmedi bu nokta. Yani bir evin içerisinde neler lazım?
Ya eskiden bir yorgan olup
%20 değişmiştir.
Evet.
%20 değişmiştir. %80 aynı şeylerdir. Yani ama ben evimin biblolarından vazolarına kadar işte Maraşlı örtüsünden
işte onun sınırı olmuyor.
Terliklerine, şunlara bunlara kadar her şey mükemmel olsun diye bakarsanız çok yorulursunuz veya yorarsınız. Ha, hali vakti yerindeyse yapsın. Ama değilse bir evde asgari neler olmalı?
Onu belirlemeli.
Onu belirlemeli ve onun içerisinde mutluluğu aramalı.
Güzel. Sonra yavaş yavaş diğerlerini
yavaş yavaş gelir. Çünkü
güzel,
ayetin sonunda demin başladığım ve enkihu ayetinin sonunda yugnihumullah min fadlih buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani Allah kendi fazlından onlara verir. Onları zenginleştirir.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak kendi sonsuz hazinesinden verir diyor.
Evet.
Kime verir? Evlenmeye niyet etmiş, kanaatkar, Allah rızasını gözetenlere Cenab-ı Hak verir.
Evet.
Bakıyorsunuz adam memur maaşıyla 4 çocuk, 5 çocuk büyütmüş. Bir memur maaşıyla büyütenler var. Tabii Anadolu'da yaşayanlar için bu söylediklerim daha kolay.
Çünkü büyük aileye daha yakınlar.
Büyük aileye daha yakın, anne baba evler yakın oluyor. Çocuk olduğunda gidip orada kalabiliyorlar vesaire.
Dayanışma var aslında.
Dayanışma var. Keşke eskisi gibi çok odalı ev, İstanbul'da yok böyle bir imkan maalesef. Çok odalı evler, büyük evler olsa da hatta müstakil ev olup orada otursalar. Bunun en güzel örneği Kosova'da var. Kosova'da ve Makedonya'da gördüm. Ailelere, yani çocuk evlendiğinde zenginlik fakirlikle alakası yok. Çocuk evlendiğinde onun odası belli. Hop hemen odasına geçiyor. Onun dışındaki hayat müşteri. Evlerin küçük küçük bahçeleri de var. O bahçenin içerisinde aileleriyle birlikte anne, baba, dede vesaire kim varsa.
Çok güzel.
Kardeşler. Müşterek bir hayat var. İlk gittiğim yıllarda hep bakardım böyle. Evlerden bir sürü insanlar çıkıyor. Nereden çıkıyor diye. İşte oradan çıkıyor. Biz şimdi bakıyorum metropol hayatına. Koca evler yapıyorlar bazı yerlerde. İki oda kullanılıyor. Diğer odalar boş.
Evet.
Mekan israf. Villalarında, bugün villalarda oturan çok insan var. Müstakil evlerde. Buralarda keşke biraz hanımefendilere düşen bir durum. Keşke oralarda ailelerle birlikte oturulsa da daha mutluluğu paylaşsa. Ama kaynanamın gözü kaşı oynadı. Şu bana cart dedi, curt dedi gibi böyle bu şekilde kasıtlı böyle konuyum yani. Gerçekten carttan curttan dert üretip onunla dertlenen kızlarımız var, kuşaklarımız var. Bundan çıkmaları lazım. Ebeveynler de, yani kaynanalar, kayınbabalar da her şeylerine müdahil olmamalı. Tek taraflı değil.
Ha, dengeli olmalı bu ilişki.
Tabii. İki taraflı. Yani merhametinizin, evlada olan merhametini de bir sınırlayacaksın. Bırak hayatı yaşasın. Hata yapsın, düşsün, kalksın, zorlansın. O da bir şey öğrensin. Ondan sonra sen orada yol gösterici ol.
Eyvallah.
Tabii bunları ben de söylüyorum ama hayatımda ne kadar tatbik
ettim. Yok siz uyguluyorsunuz.
O da zor çünkü çay gerçekten çok zor bir şey.
Her biri aslında kendine has özelliklere sahip. Eyvallah. Her aile kendine has mükemmel benzersiz bir yapıya sahip. Bu bakımdan bu programda kurmaya biraz değinmiş olduk. Belki bir sonraki programda kurmaya değineceğiz ama o dedikleriniz de o koruma ve evliliğin süregelen tarafında önemli şeylerdi.
Eyvallah.
Onları da ileri programlarda değinmiş olacağız. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz.
Ağzınıza sağlık.
Sağ olun abi.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İfran programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.